Ayrım 46. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Öldürmeyi bilen bir aşiretin çocuğu. Katiller kurbanlarını Şehzade Camii'ne bırakmamışlardı. Ekrem'le iki adamı, başlarında da ben, talihsiz Şehzade'nin külliyesindeki camiyi, türbeleri, geniş bahçedeki her köşeyi, arkadaki Vefa Lisesi'ni, yan taraftaki parkı, parkın içindeki örme minareli, burmalı mescidin her yanını didik didik aramamıza rağmen ne bir kurban ne de kuşkulu bir şahısla karşılaştık. Derin bir oh çekerek yeniden arabaya bindiğimde Adem Yezdan'la konuşmanın kaçınılmaz olduğunu anlıyordum. Bunun iki yolu vardı. Ya doğrudan adamı gözaltına alacaktık ya da dünkü gibi mekanına dostça bir ziyaret gerçekleştirecektim. Ali'ye sorsam yakasından tutup sorguya çekelim herifi derdi. Ama bu hiç akıllıca olmazdı. Anında İstanbul'un bütün ensesi kalın avukatları yığılırdı emniyete. Ayrıca aşiretin Ankara'daki milletvekili derhal İçişleri Bakanı'nı arar, memleketine, milletine hizmet etmekten başka gayesi olmayan bu saygın iş adamına polisin yaptığı kaba muamelenin ne anlama geldiğini sorardı. İçişleri Bakanı da İstanbul Emniyet Müdürünü taciz eder. O da vakit yitirmeden Mümtaz'ı arayarak bu rezalete bir an önce son verilmesini emrederdi. Adem Yezdan da ellerini kollarını sallayarak ders adetine geri dönerdi. Üstelik bir daha da bizimle konuşmazdı. Oysa hazır buralara kadar gelmişken belki de en mantıklısı Adem'i tek başıma ziyaret etmekti. Ama bugün cumartesiydi. Bakalım Adem şirkete gelmiş miydi? Bende telefonu yoktu. Uyanmış olmasını umarak Ali'yi aradım. İkinci çalışında açtı ama sesi boğuktu. Doyulmamış bir uykunun izlerini taşıyordu. Adem Yezdan'ın telefonunu sorunca ivecenlikle atıldı. Hemen getireyim başkomiserim. Getiremezsin Ali, emniyet dışındayım. Adamı ara da bir sor bakalım, ders adette miymiş? Eğer şirkete gitmemişse nerede olduğunu öğren. Onunla hemen konuşmam lazım. Emredersiniz başkomiserim. Telefonu kapatıp arabanın burnunu yeni kapıya çevirdim. Denize inen cadde üzerinde sabah trafiği başlamıştı. Adım adım ilerlerken çaldı telefonum. Ali'ydi. Sesi düzelmiş, uyku sersemliğini atmıştı üzerinden. Adem yoldaymış başkomiserim. Ders adete gelmek üzereymiş. 10 dakikaya kadar orada olurmuş. Nevzat Bey buyursun, bekliyorum dedi. Tamam Ali'cim, teşekkür ederim. Şey başkomiserim, siz neredesiniz? Tek başınıza mı gideceksiniz o at suratlı herifin yanına? Tek başıma gideceğim dedim kesin bir tavırla. Sen şu son kurban Fazlı Gümüş'ün ailesini ziyaret et. Özellikle maktulle Adem Yezdan'ın ilişkisini öğrenmeye çalış. Anlaşıldı mı? Ha, bu arada arabanı ben aldım. Kendine başka bir araç bul. Öğleden sonra görüşürüz emniyette. Kendini dışlanmış gibi hissettiğinden emindim. Ama uyuyup kaldığı için bunu hak etmiş olduğunu düşündüğünden fazla ısrar etmedi. Sahil yolu daha sakindi, daha ferah. Pencereyi usulca araladım. Bir esinti çarptı yüzüme. Deniz kokulu, nemli bir esinti. Yer yer yıkılmış, un ufak olmuş, yer yer ayakta kalmış deniz surlarını sol yanıma, Marmara'nın koyu maviliğini sağ yanıma alarak siyah asfalt yol boyunca ilerledim. Çok tuhaf bir duygu hissettim birden. Sanki günümüzde motorlu bir taşıtta değil de binlerce yıl önce bir kayığın içinde kıpırtılı suların üzerinde ilerliyor gibiydim. Ne otomobiller vardı ne de binalar. Yanımda yöremde yelkenli küçük tekneler, rengarenk mavnalar, kadırgalar, kalyonlar. Şehrin kıyısında geçit vermez kale duvarları gibi uzanan surlar. Birkaç kilometrede bir şehre açılan kapılar çarpıyordu gözüme. Kum kapı, kadırga limanı kapısı, küçük Ayasofya kapısı, çatladı kapı, Bukoleon sarayı kapısı, ahır kapıya kadar bir hayal aleminde kayıp gittim böylece. Ahır kapıya gelince karşıma çıkan kırmızı ışıklar hangi çağda yaşadığımı hatırlattı bana. Arabanın frenlerine dokununca hayal bitti, gerçek ortaya çıktı. Arka arkaya sıralanan araçlarla yeşil ışığın yanmasını bekledim. Sonra da direksiyonu sola kırıp girdim kentin kadim kapılarından birinden içeriye. Büyük Bizans Sarayı'nın çirkin evler, şekilsiz binalar tarafından işgal edilmiş toprağının üzerinde, plansız programsız açılmış sokaklardan güç bela geçerek ulaştım Adem Yezdan'ın şirketine. Altı mermer sütunun taşıdığı sundurmanın gerisindeki iki kanatlı ahşap kapının önünde gençten sarışın bir adam karşıladı beni. "Buyurun," diye araladı kapıyı kibarca. "Adem Bey sizi bekliyor." Sofaya girince çift başlı Bizans kartalı kabartmalarıyla süslü sütunlara yönelmeye hazırlanıyordum ki, "Buradan başkomiserim," diyerek duvara ustaca gizlenmiş asansörü gösterdi genç adam. "Adem Bey çalışma odasında." Binanın antik dekoruyla hiçbir ilgisi olmayan son derece modern bir asansör ikinci kata çıkardı bizi. Asansörün önünde alt kattaki gibi taştan yapılmış iki sütun vardı. Ama bu sütunların üzerinde çift başlı Bizans kartalı değil, Osmanlı armasının kabartmaları yer alıyordu. Alçıdan yapılmış, sonra da titizlikle boyanmış olmalıydılar. İlk gözüme çarpan güneş içindeki tuğra oldu. Hemen altında bir kalkan vardı. Çevresinde altından yıldızlar sıralanıyordu. Üzerine bir sorguç yerleştirilmişti. İki yanında biri yeşil, öteki kırmızı iki sancak dalgalanıyordu. Süngülü bir tüfek, çift taraflı balta, tek taraflı balta, toplu tabanca, terazi, üst üste konulmuş iki kitap, nişanlar, asa, çapa, yay, borazan, kılıç, top gülleleri, mızrak. Belki başka figürler de vardı ama ben ancak bu kadarını seçebilmiştim. "Abdülmecit döneminde yaptırılmış," diyen Adem Yezdan'ın sesiyle sıyrıldım. Osmanlı arması üzerindeki gezinden. Dün de böyle karşılaşmıştık. Justinyen heykeline bakarken girmişti içeriye. Ama bugün elinde fil dişi saplı bastonu yoktu. "Hoş geldiniz başkomiserim," diyerek elini uzattı. Tokalaşırken anlatmayı sürdürdü. "Ama güneşin ortasındaki tuğra Abdülhamit'indir. Aslında Osmanlılarda arma geleneği yokmuş. Bazı tarihçilere göre armanın yaratılmasına Kırım Savaşı neden olmuş. O dönemde Osmanlı ile arasını iyi tutmak isteyen Fransa hükümeti Sultan Abdülmecid'e Lejyon nişanı vermiş. Fransa'nın bu jestini gören İngiltere meydanı boş bırakmamak için hemen harekete geçmiş ve İngiltere Kraliçesi Victoria Abdülmecid'e diz bağı nişanını sunmuş. Fakat önemli bir mesele varmış. Diz bağı nişanının geleneğine göre bu onura layık görülen hükümdarların armaları St. George Kilisesi'nin duvarında sergilenmek zorundaymış. Ancak Osmanlı padişahının arması bulunmamaktaymış. Bunun üzerine Kraliçe Victoria, Prens Charles Young'u Osmanlı için arma tasarlamak üzere İstanbul'a göndermiş. İstanbul'a gelen İngiliz tasarımcı işte bu gördüğümüz armayı oluşturmuş. Ama Sultan Abdülhamit döneminde son halini almış. Abdülhamid'in tuğrası, terazi ve silahlar eklenmiş üzerine. Abartılı bir hayranlıkla mırıldandım. "Sadece Roma İmparatorluğunu değil, Osmanlıları da çok iyi biliyorsunuz. Keşke bilebilsem." Sahiden de üzülmüş gibiydi. "Çok uğraştım Osmanlıcayı öğrenebilmek için ama beceremedim. Latince ile Yunancayı da öyle. Dil yeteneği başka bir şeymiş. Ya da bu işlere gençken başlamak lazımmış. Bir süre sonra akıl öğrenmeyi reddediyor. Hala ayakta dikildiğimizi fark edince, "Hay Allah, yine gevezeliğim tuttu," diye söylendi. "Böyle ayakta bekletiyorum sizi." "Yok yok, rahat olun Adem Bey. Yeni şeyler öğrenmek her zaman ilgimi çeker." Çok önemli bir meseleden söz ediyormuşum gibi duraksadı. "Öyle mi?" Yüzünde daha önce görmediğim bir anlam belirmişti. Kendilerinin çok güçlü olduklarını zanneden insanların, başkalarının kaderi hakkında karar verirken gözlerine vuran o soğuk ışık. "Emekli olunca sizi de ders adeti alalım. Biz de her an, her dakika yeni bir şey öğrenirsiniz." Bugün bambaşka bir Adem Yezdan'la konuşacağıma dair bir his belirdi içimde. Neden olmasın diye alttan aldım. Tabii emekli olacak kadar yaşarsam. Tartışılan sanki onun hayatıymış gibi itiraz etti. "Ne demek yaşarsak? Tabii yaşayacağız başkomiserim. Bu ülkenin sizin gibi, benim gibi insanlara ihtiyacı var." Sütunların gerisindeki ahşap oymalarla süslü kapıyı gösterdi. "Buyurun lütfen, odama geçelim." Kapıya yönelmeden önce hala saygıyla asansörün önünde dikilen sarışın gence döndü. "Bize yiyecek içecek bir şeyler getirin Salih. Başkomiserim ne içersiniz? Çay, kahve?" "Kahve olursa sevinirim. Az şekerli bir Türk kahvesi. Yiyecekler benim içinse sağ olun, tokum." "O zaman bana da bir kahve, sade olsun ama." Adem'in odam dediği yere girince şaşadan, şatafattan, gösterişten gözlerim kamaştı. Her yere bir kırmızılık hakimdi, sarısı bol bir kırmızılık. Uzun bir salonu andıran, Büyükçe odanın ortasındaki devasa kristale baktığımı gören Adem gururla mırıldandı. Alt katı Roma İmparatorluğundan esinlenerek dekore ettik. Burayı da Osmanlı'dan. Osmanlı'nın son döneminden diye geçirdim içimden. Çünkü kendimi Dolmabahçe Sarayı'nın kabul odasında gibi hissediyordum. Kenarları sarı sırmalarla kaplı, uçuk kırmızı atlas perdelerin süslediği pencerelerden süzülen solgun gün ışığı, iri kabartmalı nakışlarla süslü bej duvarları aydınlatıyordu. Yaldızlı padişah tuğraları, usta nakkaşların özenle çizdiği minyatürler, bileği sağlam hattatların kaleminden çıkma hatların sergilendiği altın kaplama çerçeveler sanki fark edilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı duvarların üzerinde. Yerde halis ipekten yine kırmızısı bol kocaman bir İran halısı vardı. İnce bacaklı, süslü çalışma masasının arkasındaki duvarda mozaiklerle işlenmiş bir padişah tuğrası göze çarpıyordu. Abdülmecit'in diye açıkladı Adem. Orijinali Ayasofya Müzesi'nin girişindedir. Sultan Abdülmecit imparator mozaiklerinden esinlenmiş, onlar gibi adını kalıcılaştırmak için tuğrasını Bizans mozaiğine işletmiş. Dönemin ulemaları karşı çıkmış ama sultan pek umursamamış. Bu şehirde her zaman sıra dışı hükümdarlar olmuştu. Onların alışılmadık davranışları, bu davranışların çarpıcı hikayeleri her zaman akıl çeler, ilgi toplardı. Buyurun şöyle oturun, manzarası muhteşemdir. Masasının sol tarafındaki Fransız stili koltuğu gösteriyordu. Koltuğa oturunca Kadıköy'den Hayırsız Adaya kadar uzanan kıpır kıpır bir deniz beliriverdi önümde. Hakikaten güzelmiş dedim. Gözlerimi güneşli mavilikten alamayarak, insanın içi açılıyor bakarken. Bilmem kaçıncı Louis tarzı ihtişamlı masasının arkasına geçti. Siz manzarayı bir de terastan görün. Koltuğuna oturmadı, masaya dayalı duran fil dişi saplı bastonunu aldı. Tesbih çekmeyi alışkanlık haline getiren insanlar gibi. Adem Yezdan da bastonuna dokunmayınca rahat edemiyordu anlaşılan. Geri dönerken tamamladı sözlerini. Terastan deniz daha güzel görünür. Can kurtaran fenerinden Yalova'ya kadar bütün Marmara ayaklarınızın altında uzanır. Bastonuyla önümdeki koltuğu gösterdi. Oraya oturursam görüntünüzü kapatmış olur muyum? Yok yok, rica ederim, buyurun. Konuşacağımız mesele manzaradan daha önemli. Tamam, ama bir saate kadar çıkmam gerekiyor. Gözlerinin içi sevinçle ışıldayarak açıkladı. Bizim veteriner bir çift yeni papağan bulmuş bana. Gidip onları alacağım. Merak etmeyin, çok sürmez. Sadece birkaç soru soracağım derken bakışlarım Adem'in elindeki bastonun tabanındaki demir kaplamaya kaymıştı. Necdet'in gövdesindeki izler Leyla'nın iddia ettiği gibi bu bastonun marifeti olabilir miydi? Bakışlarım değil ama sözlerim onu ciddileştirdi. Bizim çocuklar dün akşam yaramazlık yapmış galiba. Arkadaşlar arasında yapılan bir maçta çıkan arbededen bahseder gibi hafifsiyordu olayı. Afiş asmaya gelen İSD'lileri biraz pataklamışlar. O kadar basit değil. Deniz'i, maviliği boş verip Adem'in toprak rengi gözlerine baktım. Ercan ve iki korumanız ellerinde beyzbol sopalarıyla saldırdılar adamlara. Sanırım Adem de dün onunla işbirliğine hazır görünen uzlaşmacı başkomiserden farklı bir Nevzat'la konuştuğunu anlamıştı. Sıkıntıyla sağ avucundaki bastonun sapını sol eline geçirerek ama ne yapsınlar diye savunmaya kalktı. Adamlar kapımıza pankart asmaya geliyorlar. Belki de şirketi tahrip edecekler. Kendilerini savunmuşlar. Ne yazık ki öyle değil Adem Bey. Yüzü ciddileşti. Hiç aldırmadan aynı sertlikle sürdürdüm sözlerimi. Adamlarını son derece planlı bir şekilde İSD'lilerin minibüsünü izlediler. İSD'liler dersaadete gelmeden çok önce eğer şirketinizin önüne gelmesinlerse bile onlara saldıracaklardı. Aramızdaki balayı bitmişti. Kumral kaşları çatıldı. Siz nereden biliyorsunuz bunları? Suçlayıcı bir bakış belirdi gözlerinde. Umarım o solcu eskisi namın iftirasına dayanarak bu kanıya varmadınız. Gergindi Adem. Dünkü sakinliğinin yerinde yeller esiyordu. Belli etmemeye çalışsa da akşamki olay onu etkilemiş olmalıydı. Namık'la ilgisi yok dedim sakince arkama yaslanarak. Aslına bakarsanız bu bilgiye ulaşmamı siz sağladınız. Afalladı. Gözleri iri iri açıldı. Ben mi? Evet, siz. Sizin Namık Karaman hakkında anlattıklarınız. O bilgileri öğrendikten sonra İSD'lileri zanlılar listesinde birinci sıraya çıkarmıştım. Dün akşamdan itibaren onları adım adım izlemeye aldık. Fakat tuhaf bir şey oldu. ISD'nin minibüsünü izlerken sizin adamlarınızın cipiyle karşılaştık. Ama, bu işin aması yok Adem Bey. Her şey gözümüzün önünde oldu. Ayrıca adamlarınız da itiraf etti zaten. ISD'nin içine ajan sokmuşsunuz. Namık ve ekibini izlettiriyormuşsunuz. Sinirli sinirli başımı salladım. Dikkatinizi çekerim. Kendinizi polisin yerine koymak suçtur. İnce bir sakalın süslediği çenesi telaşla titredi. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Ne ajanı, kim nereye yerleştirmiş? Gözlerinin içine bakarak açıkladım. Adamın ismi, adresi de var. İsterseniz veririm. Bizzat Ercan yönlendirmiş bu şahsı. Sizden habersiz böyle bir işe kalkışması mümkün mü? Yüzünde bir yıkım belirmişti. Ah Ercan, ah diye söylendi. Sizi temin ederim ki başkomiserim, bunların hiçbirinden haberim yok. Ercan'ın bok yemesi. Sonunda kibarlığı da bir yana bırakmıştı işte. İnanın bana, haberim olsaydı asla izin vermezdim. Dağ başı mı burası? O zaman bizim Namık Karaman'dan ne farkımız kalıyor? Alttan alta cerrahı suçlamayı da sürdürüyordu bu arada. Kovacağım, bakın göreceksiniz, Ercan'ı da o iki artist korumayı da kovacağım. Bastonunun fil dişi sapını gergin bir tavırla ileri geri salladı. Yanlış yaptım başkomiserim. Görüyor musunuz, durduk yerde başıma iş açtım. Şu güvenlik şirketi işine hiç girmeyecektim. Ben turizmciyim, ne anlarım güvenlikten, korumadan. Şimdi Ercan gibi adamlarla uğraşıp duruyoruz işte. Evet, bütün suçu Ercan'ın üzerine yıkıp kurtulmak istiyordu sorumluluktan. Ama bu o kadar kolay değildi. Ya Necdet Denizel'in gövdesindeki lekeler? Soruyu sorarken belirgin biçimde gözlerimi bastonuna dikmiştim. Otopsi bulgularında maktulün göğsünde ve batın bölgesinde bastonunuzun tabanındaki metal halka büyüklüğünde morartılar bulundu. Beti benze attı. Bu şaşalı, şatafatlı, renkli odadaki en solgun nesne sanırım şimdi Adem'in yüzüydü. Neler söylüyorsunuz başkomiserim? Gözleri de sesi gibi hayal kırıklığı içinde yüzüyordu. Yani Necdet'i ben mi? İki elimi usulca kaldırarak hemen düzelttim. Yanlış anlamayın, onu siz öldürdünüz demiyorum. Acaba durumdan vazife çıkaran Ercan, etine ateş değmiş gibi zıpladı koltuğunda. Hayır, kesinlikle hayır. Ercan işgüzardır ama bu kadarına cesaret edemez. Haddini aşmış sahtekarların gözünü korkutmaya benzemez bu. Cinayetten söz ediyoruz başkomiserim, şaka değil, birinin canını almaktan. Hayır, Ercan böyle bir vahşeti onaylamayacağımı çok iyi bilir. İyice sorgu kıvamına gelmişti Adem. Peki şu 3 yıl önceki olay? Daha ağzımdan 3 lafı çıkar çıkmaz anladı neden söz ettiğimi. O bir kazaydı dedi yutkunarak. Talihsiz bir kaza. Ölen herkesin tazminatını da fazlasıyla ödedik. Kimse de şikayetçi olmadı bizden. Bir tek bu İSD. Dava yeniden açılacakmış. Tedirginliğinin yerini öfke almıştı. Açsınlar. Saçsız başı tepesine kadar kızarmıştı. Yine kazanırız. İSD'nin pisliği işte. Adamlar servet düşmanı. Amaçları bu memlekete yararlı işler yaptırmamak. İşte bozgunculuk böyle bir şey. Vicdansızlar. Milyarlarca doları toprağa bağladık. 3 yıldır yatıyor o toprağın içinde. Romalılardan, Osmanlılardan miras kalan tarih hazinesi diye bahsettiği arazi, şimdi paracıklarını gömdüğü değersiz bir toprak parçasına dönüşüvermişti. Açıkçası, beni mahkemenin yeniden açılması ilgilendirmiyor, dedim duygusuz gözlerle adamı süzerek. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu da soruşturma yetkimin dışında. Ama öldürülen maktuller bu davayla ilgili ise, yani sizin davanızda bilirkişilik yaptılarsa, bunları kim söylüyor size diye yeniden parladı. Namık denen o şerefsiz değil mi? Ya da Leyla Barkın denen o entel karı. İşim gücüm yok, mahkemedeki bilirkişi heyetini öldürteceğim. Yahu bunu yapacak olsam, önce o alçak cerrahı öldürtürüm. İşte kendi diliyle düşmüştü tuzağa. Yüzüme anlamlı bir ifade yerleştirerek tekrarladım. Öldürtürdünüz. Fark etti yaptığı yanlış ama iş işten geçmişti. Yani söz gelimi diyorum. O anda vuruldu kapı. Elindeki tepside kahvelerimizle Salih girdi içeriye. Konuyu değiştirmek için bulunmaz fırsattı Adem için. Ne güzel koktu mübarek. Güya yüzüne bir şirinlik, sesine sevimlilik katmak istiyordu. Ama o kadar çok gerilmişti ki beceremiyordu. Yine de denemeyi sürdürdü. Sabahleyin Türk kahvesi içmek gibisi yoktur. Buz gibi bir gülümseme takındım. Haklısınız, ben de bayılırım sabah kahvesine. Adem yaşından beklenmeyen bir çeviklikle oturduğu yerden fırladı. Yan tarafta atlas perdelerin arasında duran sedef kalkmalı sehpalardan birini kaptığı gibi aramıza yerleştirdi. Getir Salih, getir, şunun üstüne koy. Denileni yaptı sarışın genç. Beğeniyle süzdü delikanlıyı. Salih yeğenimdir. Bizde yeğen çok. Ama Salih bir tanedir. Bu yıl hukuk fakültesini bitirecek. Dersaadet'in hukuk danışmanı olacak. Kurtulacağım abuk sabuk adamlardan. Umut bağladığı yeğenine dönerek sıkıntıyla sordu. Şu Hakan'dan bir haber yok mu hala? Ercan'la birlikte emniyete gelen bir yantinli avukattan söz ediyor olmalıydı. Yok amca, dedi Adem'in hışmına uğramaktan çekinen delikanlı. Şehir dışına çıkmış olmalı. Cep telefonu da cevap vermiyor. Görüyorsunuz değil mi başkomiserim? Dünyanın parasını veriyoruz bunlara. Ama lazım olduklarında ortalıkta görünmüyorlar. Onu hiç umursamadan kahveme uzanınca yeniden yeğenine döndü. Peşini bırakma, her yarım saatte bir ara. Öteki üç avukata hiç güvenmiyorum. Mutlaka bulmamız lazım Hakan'ı. İki eli kanda da olsa derhal şirkete bekliyorum. Yakışıklı yeğen saygısını hiç yitirmeden tamam amca diyerek odadan çıkarken avukat yollayamadınız mı emniyete diye sordum. İlgimi bir uzlaşma çağrısı gibi yorumlayan Adem, yolladık başkomiserim diye şakımaya başladı. Şükür sürüyle avukatımız var ama bu Hakan çok yeteneklidir. Bakmayın genç göründüğüne, cevval bir oğlandır. Hani adamı ipten alır derler ya, öyle biri. Nedense bugün kayboldu. Rus bir sevgilisi var çakalın, onunla günübirlik bir yerlere mi gitti nedir? Aslına bakarsanız içtiğim kahvenin tadı avukat Hakan'ın kaybolmasından daha çok ilgilendiriyordu beni. Kahve güzel olmuş, kim yaptıysa eline sağlık. Mutlu bir ifade yayıldı yüzüne. Galiba aramızdaki buzlar eriyordu. Saçsız başı adeta bir ampul gibi parladı. Nazife Hanım, çok güzel kahve yapar. Başkası olsa içirmezdim o kahveyi size zaten. Aceleyle bir yudum içti. Ama ne içtiği kahvenin farkındaydı, ne de lezzetinin. Evet, ne diyorduk? Öldürtürüm diyordunuz. Aynı buz gibi gülümsemeyi yerleştirdim dudaklarıma. Şu solcu cerrahı. Açık kahverengi gözlerinden başlayıp bütün yüzünü, bütün bedenini ele geçiren bozgun ifadesi görülmeye değerdi. Yanlış ifade ettim diye kekeledi. Gülümsemeyi demedi, olmadı. Biliyorsunuz işte başkomiserim. Hayır diyerek başımı salladım. Ne ifade etmek istediğinizi nereden bileyim? Açıkça öldürtürdüm dediniz. Galiba zoruna gitti. Yapmaya çalıştığı şirinliklerin, bütün o sevimli görünme saçmalıklarının bir işe yaramadığını sonunda anlamıştı. Sanki güç alacakmış gibi bastonun sapına yine sımsıkı sarıldı. Bakın Nevzat Bey, kaşları çatılmış, suratı asılmıştı. Ben büyük bir aşiretin çocuğuyum. Öldürmeyi bilen bir aşiretin çocuğu. Dedemin babasının adı Kanlı Seyfo'ydu. Belki abartıdır ama öldürdüğü adamların kanıyla abdest aldığı söylenirdi. Korkunç bir adammış. Öldürmek istediği kişiyi ailesiyle birlikte kendi köyüne yemeğe davet eder, genç yaşlı demeden boğazlar, sonra da hem karısına hem topraklarına el koyarmış. Kilometrelerce arazi, onlarca köyü böyle ele geçirmiş. Övünecek değil, utanılacak bir durum. Düpedüz barbarlık. Anlamanız için bu kadar açık konuşuyorum. Kanlı Seyfo'dan sonra dedem Topal Bekir geçmiş aşiretin başına. Dedem barışçıl bir adammış ama öz babasının yaptıklarından sonra aşiretini savunmak için kıyıcılığı öğrenmesi gerekiyormuş. Öğrenmişti. Hem kendisi için hem de aşiret için öldürmekten, ölümü göze almaktan çekinmemiş. Onun yerine gelen babam akıllı adamdı. Dünyanın değiştiğini fark eden bir adam. Silahla, şiddetle bir yere varamayacağımızı anlayan bir adam. Bu topraklardan kurtulmamız lazım oğlum derdi bana. Topraktan kaçıp şehre inmemiz lazım. Bölgede çatışmalar çıkınca hemen devletin yanında yer aldı. Bu hareketiyle aşirete büyük kazançlar sağladı. Ama dağdakilerin nefretini de ailenin üzerine çekti. Çok şehit verdik biz. Amcalarımdan ikisi, üç dayı oğlu, bir enişte, iki yeğen ve büyük abim Reşit. Hepsini bir gece baskınında kaybettik. Babam akıllı adamdı dedim ya, beni bu işlerin uzağında tutmak istedi. Hem beni kurtarmak hem de aşiretin hepsini değilse bile bizim aileyi şehre taşımak istiyordu. İlkokulu bitirince beni İstanbul'a yolladı. Bütün umudum sendedir Adem. Aileyi büyük şehre taşıyacak kişi sensin. Bizi bu çıkmazdan kurtaracak olan sensin demişti beni otobüse bindirirken. O zamanlar anlamamıştım ne demek istediğini. İstanbul'da babamın asker arkadaşı Midyatlı Samuel amcanın yanına geldim. Samuel amca babamın sadece asker arkadaşı değil, aynı zamanda bazı pis işleri çevirdiği ortağıydı da. Nasıl pis işler derseniz sizden saklayacak halim yok, hemen söyleyeyim. 40 yıl önce bazı küçük çaplı kaçakçılık işleri. Neyse, Samuel amcanın koca Mustafa Paşa'daki evine geldim. Ara sokaklarda iki katlı ahşap bir evdi. Karısı Zelga kendi oğluymuşum gibi karşıladı beni. Bu ilginin nedenini çok sonra öğrenecektim. Doğan bütün çocukları bir yaşına varmadan ölmüştü. Galiba beni Tanrı'nın gönderdiği bir armağan olarak kabul etmişti. Aşağıda gördüğünüz Teodora'nın annesiyle babası da o evdeydi. Papağan sevgimin kökeni o eve uzanır. Ben kuyumcu ustası Samuel ile yeryüzünün en şefkatli insanı olan Zelga ananın yanında büyüdüm. Onların yanında okula gittim. Onların yanında hayatı öğrendim. Onların yanında Adem Yezdan oldum. Öz anne babamdan daha çok emekleri vardır üzerimde. Okula giderken yazları Samuel amcanın kapalı çarşıdaki kuyumcu dükkanında çalışıyordum. Hiçbir iktisat okulunun veremeyeceği ticaret bilgilerini orada öğrendim. Tabii Hakkari ile de bağımı hiçbir zaman koparmadım. Onlardan çok farklı bir kültürde yetişsem de ailemle ilişkilerim hep sıcak oldu. İlk dükkanımı kapalı çarşıda açtım. Türkiye'den ayrılmak isteyen bir Ermeni devretmişti bana. İkincisini Sultanahmet'te açtım, arkası geldi. Ailemizin birikimini ticarette, turizm işlerinde kullandım. Bugün aşiretin büyük bölümü İstanbul'dadır. Artık büyük bir servetin sahibiyiz. Kızım Londra'da üniversite okuyor. Oğlum Boston'da master yapıyor. Ve ben babamın beni otobüse bindirirken söylediği sözü şimdi çok daha iyi anlıyorum. O bana, aileyi büyük şehre taşıyacak kişi sensin, bizi bu çıkmazdan kurtaracak olan sensin derken, ailemizi şiddetten, kandan, cinayetten uzak tutacak adam sensin demek istemişti. Sustu, toprak rengi gözlerini hiç kırpmadan yüzüme dikti. Şimdi söyleyin başkomiserim, onca emek, onca çaba, onca kahırla kurduğum bu dünyayı tehlikeye atar mıyım? Babamın vasiyetine ihanet eder miyim? Vahşetten kaçmış bir adam vahşete başvurur mu? 46. ayrımın sonu. Sayfa 467.